Ayrım 27, sayfa 185. İskenderiye'de önce Komanos Paşa Caddesi'ndeki bir villada yaşayan, daha sonra Zizinya'da bir apartman dairesine nakleden aile, hayatını sıkıntı içerisinde devam ettirmeye çalışır. Faruk Efendi de masrafları nasıl karşılayacağını düşünürken, Neslihan'a 1938 Kasım'ın son günlerinde Fransa'dan hüzün dolu bir mektup geldi. Okurken gözyaşları içerisinde kaldı ve daha sonraları her okuyuşunda yeniden ağladı. Mektubu büyük babası Abdülmecit Efendi göndermişti. Kızı Dürüşehvar Sultan'ı daha önce Haydarabad'a gelin gönderen Abdülmecit Efendi, oğlu Faruk Efendi ile torunlarının da Mısır'a nakletmeleri üzerine Fransa'da hanımlarıyla beraber yalnız kalmıştı. Torunlarının hasreti burnunda tütüyordu fakat küçük sultanlarını artık bir daha göremeyeceğini, ayrılığa katlanmaktan başka çaresinin olmadığını da biliyordu ve Nesli Şah'a gözyaşları döktüren mektubu yazmasının sebebi bu yalnızlığa tamamen alışabilmek idi. Halife Abdülmecid Efendi 17 Kasım 1938 tarihli mektubunda "Bizleri artık unutun, yorgun kalplerimiz heyecanlanmaya müsait değil," diyordu. "Bizler burada hepinizin sıhhat ve saadetinize hayır dualar ediyoruz. İnşallah-ı Teala pederinizin arzusu üzerine sizlere hayırlı ve güzel istikbal ihsar eyler de bizler de buralarda yaralı kalplerimiz şifa bulur. Cenab-ı Rabbül Alemin sizlere daima hayırlı, saadetli günler göstersin. Bundan böyle iki ihtiyar baba ve anayı unutmak lazımdır. Hasta ana sizler için her gün ağlıyor. 3 kere iyi oldu ve hastalığı yine tekrar etti. Izdırap içindedir. Güzel, şefkatli, kalbin gibi parlak gözlerinden öperek tekrar rica ediyorum ki bizleri unutunuz. Bizler pek ihtiyarladık. Yorgun kalplerimiz tehiyyüce, parantez içinde heyecanlanmaya müsait değildir. Üçünüzün güzel gözlerinden öper, sıhhat ve saadetinizin devamını Rabbi İzzet'ten tazarru ve niyaz eyleriz." Dipnot 2 mektubun tam metni bu kitabın belgeler bölümünde 27 numaradadır. O günlerde yine bir kısmet çıktı ve Mısır prenslerinden Hasan Tosun Nesli Şah'a talip oldu. Nesli Şah anlatıyor. Hasan İskenderiye kralı Prens Ömer Tosun'un oğluydu. Babasına İskenderiye kralı demelerinin sebebi oranın en zengini olmasıydı. Malının mülkünün haddi hesabı yok gibiydi. Eli son derece açıktı ve zarurete düşen herkese yardım ederdi. Bu yüzden Ebu Fellahin yani fakirlerin babası da derlerdi. Gayet dindardı ve o devir Mısır'ın önde gelen entelektüellerindendi. Kütüphanesi çok zengindi. Zarurete düşen herkese yardım ettiği için İskenderiye'de kral muamelesi görürdü. Hasan Tosun'la evlenmen fikri galiba Kral Fuad'ın hemşiresi Prenses Nimet Muhtar'dan çıkmış, Kral Faruk ile evlenmen mümkün olmayınca böyle bir izdivaç yapmamı düşünmüş. Bunun üzerine annemle babamı Kahire'ye davet ettiler. Kral Fuad'ın bir başka kız kardeşinin, Prenses Emine'nin oğlu Tahir Paşa, "Prenses Nimet sizinle görüşmek istiyor," deyip İskenderiye'yi annemle babamı almak üzere hususi bir tayyare gönderdi. Hasan'ı daha önce bir yerde görmüştüm. Benden 20 yaş büyüktü. Çok fazla içiyordu ve öylesine içiyordu ki odaya girdiği vakit burnumuza hemen alkol kokusu geliyordu. Elleri yara içerisindeydi. Açıkçası görür görmez tiksinmiştim. Babama, "Bu adamla katiyen evlenmem. Ölürüm de evlenmem," dedim. Ben böyle söylemişken babam Kahire'de Prenses Nimet'i Nesli Şah kabul etti demiş. 18 yaşımdayken kendimi bir anda Prens Hasan Tosun'la nişanlı buldum. Anneme, "Babam hadi böyle bir iş etti ama sen beni nasıl satabildin? Hissiyatımı bildiğin halde nasıl böyle yapabildin?" diye sordum. "Baban çok fazla ısrar etti. Biliyorsun babana hayır diyemiyorum. Ne yapayım?" dedi ve ağlamaya başladı. Derken Tosunlardan eve koskocaman pırlantalı bir yüzük ve gayet çirkin bir Sevr porselenin içinde tepeleme çikolata geldi. Dünya kadar şekerleme gönderdiler. Şık elbiseler alındı ve Hasan'ın annesi Prenses Behice ile beraber saraya Kraliçe Feride'yi ziyarete gittik. İskenderiye'deki Montazah Sarayı'na. Kraliçe bizi gayet hoş şekilde karşıladı. Fransızca konuştuk, tatlı tatlı sohbet ettik. Ve sonra Hasan'ın kız kardeşi Prenses Emine Tosun'un evinde nişanımız yapıldı. Mısır'da yaşayan akrabalarımızdan teyzem Ulviye Sultan, kocası Ali Bey, Lütfiye Sultan, Namık Efendi, Mukbile Sultan ile kocası Vasıp Efendi falan geldiler. Tosunlar da kendi akrabalarından birkaç kişi çağırmışlar. Nişan oldu bitti ama ben Hasan'a bir türlü tahammül edemiyordum. Bir gün kanepede oturuyordum, gelip öpmek istedi. Ben gayri ihtiyari şekilde itince yere düştü. Birkaç ay nişanlı kaldık ama son derece tahammülsüzdüm. Çıldıracak gibiydim ve gece gündüz ağlıyordum. Gerçi hem kendisi hem de ailesi bana karşı çok nazik davranıyordu ama yapamıyordum. Beni azaptan kuzenim Namık Efendi kurtardı. Bir gün, Neslişah dedi, bu iş böyle olmaz. Bu vaziyete devam edersen ölüp gideceksin. Seni böyle görmeye dayanamıyorum. Çaresiz olduğumu, ayrılmaya kalktığım takdirde babamın yapacaklarından korktuğumu söyledim. Bu meseleyi ben hallederim dedi. Hasan'a bir mektup yaz, gönderdikleri o yüzüğü de, öteki hediyeleri de bana ver ve sakın odadan dışarı çıkma. Hatta yemeğini de odana getirt. Babanı ben sakinleştiririm. Namık'ın söylediklerini yaptım, mektubu yazdım ve bütün hediyelerle beraber ona verdim. Mektubu götürüp Hasan'a vermiş, hediyeleri de iade etmiş. Hasan tabii üzülmüş ama benim kararlı olduğumu anlayınca artık nişandan falan vazgeçmiş. Beni asıl endişelendiren babamın ne yapacağıydı. Ama hiç korktuğum gibi olmadı. Namık her ne söylediyse söylemiş, babam ağzını açıp da bana tek söz bile etmedi. Hiçbir şey olmamış gibi davrandı. İskenderiyeliler ise krallarının oğlunu reddettiğim için bana burun kıvırmaya başladılar. Neslihan'ın nişanı bozduğunu haber alan büyük babası Halife Abdülmecid Efendi, 2 Temmuz 1939'da Nis'ten torununa bir mektup gönderdi ve verilmiş bir karardan geri dönmenin İslam adetleriyle bağdaşmadığını yazdı. Yazdıklarından nişanın bozulmasına hiddetlendiği anlaşılan halifenin torununa bir tavsiyesi vardı. Kocasını yaşıtları arasından seçmemesi. Lakin son vakayı müessefeye de, parantez içinde üzücü olaya da pek ziyade keder ettim. Böyle mühim şeye karar vermeden evvel güzelce düşünüp karar da verince artık ondan da dönmek, ahlak ve adat-ı İslamiye'ye, parantez içinde İslam adetlerine, hiçbir veçhile, parantez içinde hiçbir şekilde uygun değildir. Benden kızımın izdivacını, parantez içinde evlenmesini talep ettikleri zaman, bana gelip teklif eden, yani Nizam Hazretleri tarafından gelen zata, efendi, ben kendi hesabıma Nizam Hazretleri gibi dindar, hükümdar-ı İslam'ın güzidesinin evladına kızımı vermeye memnuniyetle razıyım. Fakat en büyük şart bunların yek diğerini sevmek, birbirleriyle imtizac edebilmek, parantez içinde uyum sağlamak, kararları kendilerine aittir. Gelsinler, birbirlerini görsünler, bu imtizac, parantez içinde uyum hasıl olursa, hemen ertesi günü akdi nikahlarını icra ederiz, parantez içinde nikahlarını kıyarız, demiş idim ve mesele de böylece halledilmişti. Dünyanın ger müserdini, parantez içinde iyiliğini ve fenalığını 71 sene çekmiş bir pederin tecrübesiyle sana nasaihte, parantez içinde nasihatlerde bulunuyorum ki, izdivacı gençler meyanında, parantez içinde arasında, muhabbetle intihap, parantez içinde seçmek asla doğru değildir. O ateş hemen parlar, sonra o anda söner. Dipnot 3, mektubun tam metni bu kitabın belgeler bölümünde 30 numaradadır. İskenderiye'de günler ortalık yatışmış şekilde böyle geçerken bir gün Kahire'deki dostları Azize Şefik'ten davet aldılar. Azize Şefik, gelin bir müddet bizde kalın, gezip dolaşın, kızlar da Kahire'yi görmüş olurlar, diyordu. Türkiye'den Mısır'a götürülmüş bir Çerkes hanımı olan Azize Şefik, Mısır'ın son hıdivi 2. Abbas Hilmi Paşa'nın zamanında Vakıflar Bakanlığı ve Hıdivlik Mahkemesi azalığı yapan Ahmet Şefik Paşa ile evliydi. Valide Paşa'nın, yani Hıdiv'in annesi Emine Tevfik'in etrafında ve ona yakın olan hanımlardandı ve hemen herkes tarafından sevilirdi. Azize Şefik'in 5 oğlu ve bir kızı vardı. Küçük oğlu Raşit Şefik, Sultan Abdülmecid'in torunu Şehzade İbrahim Tevfik Efendi'nin kızlarından Fethiye Sultan ile evliydi. Yani Ömer Faruk Efendi'nin Nis'te bulundukları sırada, sefalete düştüklerini işitir işitmez gidip Saint Maurice taraflarında yaşadıkları kulübeden alarak kendi evine getirdiği Şehzade İbrahim Tevfik Efendi'nin kızı Fethiye Sultan ile. İbrahim Tevfik Efendi 1931'de Ömer Faruk Efendi'nin Nis'teki evinde vefat etmiş, çocukları dört bir yana dağılmışlar, kızlarından Fethiye Sultan da Nis'te 1930'ların sonunda Raşit Şefik ile evlenip Mısır'a gitmişti. Dipnot 4, Ahmet Şefik Paşa ile Azize Şefik'in oğullarından bir diğeri Ahmet Şefik, parantez içinde 1911-1976, 1944'te İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikiz kız kardeşi Prenses Eşref ile evlendi ve 1959'da da boşandı. 1945 doğumlu tek oğulları Prens Şehriyar Şefik, İran'daki İslam devriminden hemen sonra 7 Aralık 1979'da Paris'te öldürüldü. Kitaba dönüş. Dolayısıyla Ömer Faruk Efendi ile Azize Şefik'in aileleri arasında uzak bir hısımlık ama yakın bir tanışıklık mevcuttu. Neslişah ve Hanzade, Azize Şefik'in davetinden birkaç ay önce Prenses Nimet Muhtar'ın yaptığı bir başka davet üzerine Kahire'ye gitmişlerdi. Ama küçük kardeşleri Necla onlarla beraber gönderilmemiş ve Mısır'da İskenderiye'den başka bir yeri görmemişti. Ömer Faruk Efendi ve Sabiha Sultan, Azize Şefik'in daveti üzerine 1939 Kasım'ının sonunda kızlarıyla beraber birkaç aylığına Kahire'ye gidip Şefik ailesinin Kubbe semtindeki bahçe içerisindeki büyük evlerinde misafir oldular. Hemen her gün şehri geziyor, Firavunlar zamanı Mısır'ından kalma eserlerin bulunduğu yerlere gidiyorlar veya Kahire aristokrasisi ile sosyetesinin şereflerine verdikleri davetlere katılıyorlardı. Ama Neslişah'ın annesi, babası ve kardeşleriyle Şefik ailesinin Kahire'deki evine 1-2 aylığına yaptıkları misafirlik 4 ay devam etti. İskenderiye'ye dönmemelerinin iki sebebi vardı. İlk sebep, Ömer Faruk Efendi ile Sabiha Sultan'ın uzun zamandır hissettikleri korku ve endişenin birdenbire hakikat olmasıydı. İskenderiye'den ayrılmalarından önce Avrupa'da başlayan savaş giderek şiddetlenmiş ve yayılmıştı. Ama evlerine dönememelerinin bir başka sebebi vardı ki, aile için savaştan çok daha mühimdi. Savaş yüzünden yollar kapanmıştı, bankalar çalışamıyordu ve Halife Abdülmecid Efendi, Nis'ten daha önce her ay gönderdiği 12 bin frangı bu yüzden artık yollayamadığı için, Ömer Faruk Efendi'nin hanımını ve çocuklarını Kahire'den İskenderiye'ye götürüp hayatlarını devam etmelerini sağlayacak tek kuruşu bile yoktu. Dilini bile bilmediği ve bir iki kişiden başka kimseleri tanımadığı bir diyarda beş parasız kalan Ömer Faruk Efendi, son bir çare olarak Hindistan'a Haydarabad mihracesinin oğlu Azam Cah ile evli olan kız kardeşi Dürrü Şehvar Sultan'a bir telgraf gönderip yardım etmesini istedi. Telgraftan hemen sonra da 12 Mart 1940 günü bir mektup yazdı ve içerisinde bulunduğu durumu anlattı. Kız kardeşinden daha önce de yardım istemiş ama red cevabı almış olan Ömer Faruk Efendi, karşı karşıya kaldığı büyük sıkıntı sebebiyle yazdığı mektubunu şöyle tamamlıyordu. Harbin bidayetinde, parantez içinde başlangıcında, 2 ay parasız kaldık ve çekmediğimiz kalmadı. Bu mütedahil, parantez içinde geciken, maaşlar bugüne kadar elime geçmedi. Sonra nispeten muntazam olarak elime geçmekte olan aylığım, evvelki ay 22'sinde, geçen ay ise 27'sinde vasıl oldu. Bu ay ise daha intizardayız, parantez içinde beklemedeyiz. Şimdi istirham ederim, paralar elimize geçerken ayın sonunu getiremez iken, bir de bütün bir ay açıkta kalır isek halimiz neye varır? Rica ederim, insaf ile muhakeme et. Pederim kendileri de paralarını zamanında alamadıklarını bana yazmış idi. İşte bunun içindir ki, esasen Fransa'ya gayrimuntazam gelen paranın iki yoldan geçeceğini, doğrudan doğruya bana Hindistan'dan gönderilmesini talep ve temenni ediyorum. Şimdi de sana gönderdiğim telgrafın esbabını, parantez içinde sebeplerini anlatayım. Kışın bidayetinde Fethiye'nin kayınvalidesi bizi Kahire'ye evine davet etmiş idi. 4 aydan beri misafireten burada bulunuyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Bu suretle yapmaya muvaffak olduğumuz tasarruf ile İskenderiye'de bıraktığımız borçların büyük bir kısmını ödemeye muvaffak olduk. Artık bundan fazla nezaketlerini suistimale hakkımız olmadığından, avdete nasıl muvaffak olacağımızı düşünürken, Fethiye, Mısır-ı Ulya'da bir şeker fabrikasında çalışan Raşit'in hastalanmasıyla kalkıp buraya geldiler. Evde yatacak yer kalmadı. Bu suretle derhal buradan İskenderiye'ye avdet mecburiyeti karşısında kaldık. Fakat ne buradan avdet edebilmek için ve ne de orada sarf edebilmek için, bugün yanımda hiçbir şey kalmadığı cihetle sana derhal müracaat etmekten başka çare bulamadım. İşte hemşire, bu suretle bütün vaziyeti zannederim ki kafi derecede vuzuh ile, parantez içinde açıkça, anlattım. Bundan sonrası senin kalbine ve hissiyatına kalmıştır. Yani bizleri kurtarmak veya batırmak senin elindedir. Allah saklasın, buradakilere el açmaya mecbur olur isek pek ayıp ve feci olur. Ailemizin birçoğu burada maalesef öyle geçiniyorlar, fakat ben bunu yapamam ve yapmak da istemem. Zira o günü mevkimiz sıfıra düşer. Benim olduğu kadar senin ve babamın da haysiyeti payimal olur. Parantez içinde ayaklar altında kalır. Emin ol ki Dürrü Şehvar, bugün ben şahsen her şeyden kırıldım. Dünyada bir arzu ve zevkim kalmadı. Eğer arkamda çocuklarımın istikbali gibi bir vazife ve mesuliyet olmasa, beni ister sev ister sevme, fakat unutma ki üç çocuğumun selameti bugün senin elindedir. Onların senin hakkındaki hissiyatını da pekala bilirsin. Bu dünyada hiçbir cürüm ve kabahatleri olmayan bu üç masumun istikbalini gözünün önünden ayırma. Senden rica ederim, mektubumu lütfen bir iki defa okuyup iyice düşün. Karşında üç evladıyla beraber kardeşinin her anı endişeyle geçen hayatı bulunuyor. Bunu ben senin vicdanına havale ve emniyet ediyorum. Baki cevabına mümkün olabilen süratli intizar ile, parantez içinde bekleyerek, senin ve yavrularını muhabbetle gözlerinden öperim. Dipnot 5, mektubun tam metni bu kitabın belgeler bölümünde 19 numaradadır. Aile arşivinde Dürrü Şehvar Sultan'ın abinin bu mektubuna cevap verip vermediği konusunda bir belge bulunmuyor. Bu sıkıntılı günlerin birinin sabahında meşhur basamaklı piramidin bulunduğu Sakkara taraflarını görmek istediler. Piramidin etrafını dolaşırlarken bir başka grupla karşılaştılar. 30'lu yaşlarının sonunda orta boylu, topluca ve gözlüklü bir zat Ömer Faruk Efendi'yi görünce önce ho ho ho diye bir kahkaha attı. Aynı kahkahanın benzeri şehzadeden de işitildi ve kollarını açıp hemen kucaklaştılar. Ömer Faruk Efendi hanımı Sabiha Sultan'a döndü ve karşılarına çıkan zatı tanıttı. Prens Muhammed Abdülmünim, Hıdivi Abbas Hilmi Paşa Hazretlerinin mahdumu, Avrupa'dan ta talebelik senelerimden dostumdur. Mısır'ın o sırada ikinci veliahtı olan prens nazikçe eğildi ve Sabiha Sultan'ın elini öptü. Nesli Şah'ın bu ani karşılaşmanın hayatını ve kaderini değiştireceğini, o gün orada ilk defa gördüğü prens ile birkaç ay sonra hayatını birleştirip Prenses Abdülmünim olacağını ve tam 40 sene boyunca evli kalacaklarını bilmesine tabii ki imkan yoktu.